Küçük Arı, Chris Cleave, 13. Ayrım. Muhafız beyaz çiftin yanına gelip çömelmişti, öksürüyordu, elleri dizlerindeydi. "Bayım, bayan, lütfen," dedi, "özür dilerim ama otele dönmelisiniz." "Ama neden?" dedi beyaz kadın, "sadece sahilde yürüyüşe çıkmıştık." "Güvenli değil bayan," dedi muhafız. "Siz ve beyefendi için güvenli değil, üzgünüm efendim." "Ama neden?" dedi beyaz adam, "sorun nedir?" "Sorun yok," dedi muhafız. "Burası iyi bir yer, çok iyi ama bütün turistler otel tesisleri içinde kalmalı." Ormanın içinden köpek sesleri daha yüksek duyulmaya başlamıştı. Kızlar onlarla birlikte koşan adamların bağırmalarını duyabiliyorlardı. Zarafet titriyordu. İki kardeş birbirlerine sarıldılar, köpeklerden birisi ulumaya başladı. Diğerleri de ona katıldılar. Saklandıkları yerde kuru yaprakların üzerinde bir şarıltı oldu ve idrar kokusu. Zarafetin korkusunun gerçekliği. Küçük Arı kardeşinin gözlerine baktı, kardeşi sanki onu görmüyordu bile. Aşağıdaki plajda beyaz adam, "Para mı istiyorsun?" dedi. Muhafız cevap verdi, "Hayır bayım." Muhafız doğrulup köpeklerin seslerinin geldiği ormana baktı, tüfeğini askısından indirdi. Küçük Arı muhafızın tüfeğini nasıl tuttuğunu gördü. Muhafız emniyet mandalını kapatıp dergiye uzandı. İki dergiydi, bunu hatırlıyorum. Çünkü ikisini bantla sırt sırta kendim yapıştırmıştım. Beyaz adam, "Hadi bizi fazla yorma. Ne kadar istiyorsun söyle," dedi. "Hadi, karım şu lanet olası otelde tıkılıp kalmaktan çok sıkıldı. Kendi kendimize bir yürüyüş yapmamıza izin vermek için ne kadar istiyorsun? 1 dolar?" Muhafız kafasını salladı. Beyaz adama bakmıyordu. 200 metre ileride ormandan havalanan kırmızı kuş sürüsüne bakıyordu. "Dolar yok," dedi muhafız. "10 dolar o zaman," dedi beyaz kadın. "Ah Tanrı aşkına Sarah," dedi beyaz adam. "Çok fazla bu. Burada bir haftalık maaş eder bu." "Bu kadar pinti olma," dedi beyaz kadın. "10 dolar bizim için nedir? Bu insanlar için bir şey yapabilmek hoş olur." "Pekala, bak o zaman 5 dolar," dedi beyaz adam. Muhafız ağaçların tepelerine bakıyordu. 150 metre ileride palmiyelerin tepesinde bir kıpırtı oldu. "Benimle gelin şimdi," dedi muhafız. "Otel sizin için en iyisi." "Dinle," dedi beyaz adam. "Sana para teklif ederek rencide ettiğim için özür dilerim. Ama almamana saygı duyuyorum. Ama yılın 51 haftasında benim için neyin iyi olduğunu söyleyen bir editörüm var zaten. Birilerinin tatilimi idare etmesi için gelmedim buraya." Muhafız tüfeğin namlusunu kaldırdı. Tam beyaz adamın kafasının üzerinden havaya 3 el ateş etti. Köpeklerin havlamaları ve adamların bağırışları bir an için kesildi. Sonra daha gürültülü bir şekilde yeniden başladılar. Beyaz çift sessizce duruyordu. Ağızları bir karış açıktı. Sıyrıp geçen mermilerden etkilenmişlerdi belki de. "Beyefendi, bayan, lütfen," dedi muhafız. "Bela geliyor. Benim ülkemi tanımıyorsunuz." Kızlar ormanın içinde yol açan bir bıçağın sesini duymuşlardı. Zarafet küçük arıyı elinden yakalayıp ayağa kaldırmıştı. İki kardeş ormandaki kovuktan çıkıp kumsala doğru koşmuşlardı. El ele tutuşmuş beyaz adamla beyaz kadına, Andrew ve Ben, ümit ve beklentiyle bakıyorlardı. Birbirlerine sarılmış, güçsüz bacaklarının üzerinde dik durmaya çalışarak kumlarda duruyorlardı. Zarafet köpeklere bakmak için başını arkaya çevirirken küçük arı dosdoğru bana bakmıştı. Ne Andrew ya da ne muhafız dosdoğru bana. "Lütfen bayan," demişti, "bizi de yanınızda otele götürün." Muhafız önce ona sonra ormana baktı, kafasını salladı. "Otel turistler içindir," dedi, "sizin için değil kızlar." "Lütfen," dedi küçük arı doğrudan bana bakarak, "kötü adamlar bizi yakalayacaklar, bizi öldürecekler." Bir kadın olarak benim anlayacağımı düşündüğü için bana bakarak konuşuyordu ama ben anlamadım. 3 gün önce Heathrow'a gitmek üzere evden ayrılmadan hemen önce bahçemizdeki beton kaplı alanda durmuş, Andrew'a lanet olası cam evini ne zaman yapmayı planladığını soruyordum. Hayatımdaki en büyük mesele buydu, cam ev ya da onun eksikliği. Bu olmayan cam ev ile geçmiş ve geleceğin bütün binalarının daha büyük bir eksiklik olan, kocamla aramdaki duygusal eksikliğin üzerinde yükselmeleri yararlı olabilirdi. Modern bir kadındım ve hayal kırıklığı korkudan daha fazla aşina olduğum bir duyguydu. Avcılar onu öldürecekler miymiş? Karnıma bir sancı girdi ama aklım hala bunun bir dil sürçmesi olduğunu savunuyordu. Ah Tanrı aşkına dedim, siz çocuksunuz daha, neden birileri sizi öldürmek istesin? Küçük arı bana bakarak konuştu. Çünkü onların herkesi öldürdüklerini gördük. Ağzımı açtım ama Andrew benden önce konuştu. Sanırım o da aynı zihinsel travmadan müstaripti. Sanki kalplerimiz şu anda plajdayken akıllarımız saatlerce geride gibiydi. Andrew'un gözlerinde dehşet vardı ama sesi, "Bunların hepsi saçmalık. Klasik Nijerya dümeni. Hadi otele dönüyoruz," demişti. Andrew beni sürüklemeye başladı. Kızlara bakmak için kafamı geriye çevirerek onunla yürüdüm. Muhafız peşimizden geliyordu. Silahını ormana doğrultmuş, geri geri yürüyordu. Küçük arı ve zarafet onun 10 metre gerisinden bizi takip ediyorlardı. Muhafız, "Kızlar bizi takip etmeyi bırakın," dedi. Silahını kızlara doğrulttu. Kızlar dosdoğru ona baktılar. Muhafız kızlardan biraz daha büyüktü. Belki 16 ya da 17. İnce bir bıyığı vardı. Sanırım bıyığı çıktığı için gurur duyuyordu. Yeşil bir beresi vardı. Beresinin altından terler süzülüyordu. Şakaklarındaki damarları görebiliyordum. Gözlerin akı sarıydı. Küçük arı, "Adın ne asker?" dedi. "Benim adım, takip etmeyi kesmezseniz sizi vururum." Küçük arı omuz silkip eliyle göğsüne vurdu. "Benim adım Küçük Arı," dedi. "Kalbim burada. İstiyorsan buradan vur." Ve zarafet, "Mermiler iyidir, mermiler hızlıdır." Plaj boyunca bizi izlemeyi sürdürdüler. Muhafızın gözleri irileşti. "Sizi kim kovalıyor kızlar?" "Köyümüzü yakan adamlar, petrol şirketinin adamları." Muhafızın elindeki tüfek titremeye başladı. "Aman Tanrım," dedi. Bağırışmalar ve köpek havlamaları şimdi iyice yaklaşmıştı. Artık dalgaların sesini duyamıyordum. Beş kahverengi köpek ormanın içinden koşarak çıktı. Ulumaktan çılgına dönmüşlerdi. Yanları ve pençeleri ormandaki dikenlerden kanamıştı. Kızlar çığlık atarak koştular. Muhafızın yanından geçtiler. Muhafız durdu, silahını doğrulttu ve ateşledi. Köpeklerin lideri kumlarda yuvarlandı. Kulağı kopmuştu, başından da bir parça sanırım. Köpek sürüsü durup yere düşen köpeğin üzerine saldırdı. Köpeğin arka ayakları hala kıvranıp kıpırdanırken gırtlağından iri parçalar kopardılar. Çığlık attı, muhafız titriyordu. Ormandan altı adam koşarak geldi. Hepsinin üzerinde parça parça olmuş eşofman altları vardı. Yelekler, koşu ayakkabıları ve altın zincirler. Hızla bize doğru yöneldiler, köpeklere bakmadılar bile. Birisinin elinde gerili bir yay vardı. Diğerleri ellerindeki bıçakları sallayarak muhafıza meydan okudular, üzerimize doğru geldiler. Bir liderleri vardı, boğazı yaralıydı. Yara çürümüştü, kokusunu duyabiliyordum. Yakında öleceğini anlamıştım. Diğer adamlardan biri telden bir kolye takmıştı. Üzerinde mantara benzeyen kahverengi kurumuş bir şeyler diziliydi. Zarafeti görünce ona kolyesini gösterdi ve sırıtarak parmaklarıyla göğüs uçlarını işaret etti. Bunu becerebildiğim kadar sakin bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Muhafız, "Yürümeye devam edin bayım," dedi. Ama boynu yaralı adam, liderleri, "Hayır, durun," dedi. "Ateş ederim," dedi muhafız. "Ama adam, belki birimizi haklarsın, belki de ikimizi." Elinde yay olan adam, muhafızın gırtlağına nişan alarak, "Belki de hiçbirimizi vuramazsın. Belki biz daha uzaktayken ateş etmeliydin." Muhafız durdu, biz de durduk. Küçük arı ve zarafet arkamıza saklandılar. Bizi avcılarla kendi aralarına koydular. Avcılar bir şişe elden ele verdiler. Sanıyorum şaraptı. Sırayla içtiler. Ok ve yay taşıyan adam erekte olmuştu. Altındaki eşofmanının üzerinden fark edebiliyordum bunu. Ama ifadesi hiç değişmedi. Birini muhafızımızın boynundan çekmemişti. Siyah bir bandana bağlamıştı başına. Bandananın üzerinde Emporio Armani yazıyordu. Andrew'a baktım, soğukkanlılıkla konuşmaya çalıştım ama kelimeler boğazımda ufalanıyordu. "Andrew," dedim, "lütfen ne istiyorlarsa ver onlara." Andrew boynunda yara olan adama baktı ve "Ne istiyorsunuz?" dedi. Avcılar birbirlerine baktılar. Boynu yaralı adam bana baktı. Çakmak çakmak gözleri yuvalarında yuvarlandı, sonra deli gibi baktı bana. Göz bebekleri minicikti, irisleri kurşun gibi ağır ve bakır gibi parlaktılar. Ağzı gülümsemeden zalim bir çizgiye, acı bir alaycılığa doğru kaydı. Duygular yüzünden sabırsızca değiştirilen televizyon kanallarındaki görüntüler gibi geçti. Ter ve çürüme kokusu duydum. Gayri ihtiyari bir inilti çıktı ağzından. Buna kendisi de şaşırmıştı. Gözleri iri iri açıldı. Ve üzerimdeki plaj örtüsünü çekip aldı. Elindeki leylak rengi şeye merakla baktı. Bir çığlık atıp kollarımı göğsümün üzerine sardım. Adamdan ve bana bakışlarından korkarak bir kenara büzüldüm. Üzerimde çok küçük yeşil bir bikini vardı. Bunu tekrar söyleyeceğim. Belki kendim de anlamaya başlarım artık. Savaşın hemen yanında bir plaj olduğu için devletin turizm ofisi, Yazarlar ve Sanatçılar Yıllığında yer alan bütün dergilere biletler gönderdiği için ve dağıtımcılar kendi bedava tatillerini dergi ofisine gönderdiğinde editör olarak kuyruğa giren ilk kişi ben olduğum için üç yönlü bir petrol savaşının olduğu bir Afrika ülkesinin çekişmeli delta bölgesinde Hermes marka küçük yeşil bir bikiniyle dolaşıyordum. Yaralı adam bana o kadar yaklaşmıştı ki ağırlığından ayaklarımın altındaki kumun çöktüğünü hissettim. Parmaklarımı omuzlarımda ve çıplak tenimde gezdirdi ve "Ne mi istiyoruz? İngilizcemizi geliştirmek istiyoruz," dedi. Avcılar kahkahayı patlattılar. Şişeyi yeniden elden ele dolaştırdılar. Adamlardan birisi şişeyi kaldırdığında şişenin içinde bir an için göz bebeği olan bir şey gördüm. Cama yapışmıştı. Adam şişeyi indirince içindeki şey tekrar sıvının içinde kayboldu. Sıvı diyorum çünkü artık şarap olduğunu sanmıyordum. "Andrew, paramız var," dedi. "Daha sonra fazlasını da bulabiliriz." Yaralı adam kıkırdayarak domuza benzer bir ses çıkardı. Bunun üzerine daha çok gülmeye başladı. Sonra yüzü kesinlikle ciddi bir ifadeye büründü. "Şu anda neyiniz varsa vereceksiniz. Sonrası yok." Andrew cebinden cüzdanını çıkardı, yaralı adama uzattı. Adam cüzdanı aldı, eli titriyordu. Kağıt paraları alıp cüzdanı kumlara fırlattı. Paraları hiç bakmadan ve saymadan arkasındaki adama verdi. Çok zor nefes alıyordu. Yüzünden terler boşanıyordu. Boynundaki yara aralıktı, yeşil mavi renkteydi, tiksindiriciydi. "Tıbbi müdahaleye ihtiyacınız var," dedim. "Size otelden yardım bulabiliriz. İlaç. Bu kızların gördüğünü onarmaya yaramaz. Bu kızlar gördüklerinin bedelini ödemek zorundalar. Onları bana verin," dedi adam. "Hayır," dedim. Yaralı adam şaşkınlıkla bana baktı. "Ne dedin sen?" "Hayır," dedim. "Bu kızlar bizimle otele geliyorlar. Onları durdurmaya çalışırsan muhafızımız seni vurur." Yaralı adam yapmacık bir korkuyla gözlerini kocaman açtı. İki elini başın üzerine koyarak kumun üzerinde kendi etrafında iki tur döndü. Yüzün tekrar bana döndüğünde sırıtarak sordu. "Sen nerelisin bayan?" "Kingston'da yaşıyoruz," dedim. Adam kafasını kaldırıp merakla bana baktı. "Kingston upon Thames," dedim, "Londra'da." Adam başını salladı. "Kingston'ın nerede olduğunu biliyorum," dedi. "Orada makine mühendisliği okudum." Kumlara baktı, bir an için sessizleşti, sonra hareket etti. Çok hızlıydı. Bıçağın havada kalktığını gördüm, yükselen güneşte bir bıçak parıltısı gördüm, küçücük bir geri çekilme gördüm. Muhafızın sadece bunu yapacak kadar zamanı olmuştu. Bıçak muhafızın gırtlağına girdi ve titredi. Boğazının kemiğine dayanınca titredi. Adam bıçağı çekip çıkardığında bile metali hala titriyordu. Muhafız kumlara yığıldı. Hatırlıyorum, muhafızın hayatı çan tokmağı, bıçak da bir çanmış gibi titriyordu. "Katil, Kingston upon Thames'da böyle bir ses duymuş muydun hiç?" dedi. Sıska bir Afrikalı çocuğun bedeninin taşıyacağından daha fazla kan vardı sanki yerde. Aktı, aktı, aktı. Muhafız göz yuvarları ve boynundaki yarık kumlara bulanmış, öylece yatıyordu. Yarık kocaman açılmıştı. Bir ağza benziyordu. Kafamdaki soğukkanlı orta sınıf ses konuştu. "Şişme adam, şişme adam. Vay canına, aynı bir şişme adama benziyor." Hepimiz sessizce durup muhafızın kan kaybından ölüşünü seyrettik. Çok ama çok uzun sürdü. Tanrı'ya şükür, Charlie'yi annemlere bıraktık diye düşünmüştüm. Başımı kaldırdığımda katilin beni seyrettiğini gördüm. Bakışlarında kötü bir ifade yoktu. Ödül kartımı unuttuğumda kasiyer kızların da bana böyle baktıklarını görmüştüm. Regl olduğumu söylediğimde Lawrence'ın da bana böyle baktığını görmüştüm. Katil sadece anlayışlı bir sıkıntıyla bakıyordu. "Bu muhafız sizin yüzünüzden öldü," dedi. O zamanlar bir şey hissetmiş olmalıyım çünkü gözyaşları yüzümden akıyordu. "Delisin sen," dedim. Katil kafasını salladı. Bıçağın sapını iki elinin parmaklarıyla tutarak ucu boynumu gösterecek şekilde yukarı kaldırdı ve bıçak sallanıp dururken kederli bir şekilde beni gözledi. "Ben burada yaşıyorum," dedi. "Deli olan siz olmalısınız ki buraya geldiniz." Korkudan ağlamaya başladım. Andrew titriyordu. Zarafet kabilesinin dilinde dua etmeye başladı. "Ekenemi Maria," dedi. "Gratia ju iobi dinveni nonieli inve Ngozi kali ikpora nine na Ngozi dilin nıva afoibi yesu." Katil zarafete baktı ve "Ölme sırası sende," dedi. Zarafet ona baktı. "Nso Maria nina ciuku," dedi. "Yon nielin anye bu nin nio kita nubosi nike onvo aniye amen." Katil başını salladı, nefes aldı. Soğuk dalgaların geri çekilip yeniden gelişini dinledim. Kahverengi köpekler ölü köpeğin iskeletini bırakıp bize yaklaştılar. Titreyen bacakları üzerinde tüyleri kabarmış olarak durdular. Kürkleri kan içindeydi. Katil zarafete doğru bir adım attı. "Hayır, lütfen, lütfen onu rahat bırak," dedim. Katil durdu, bana döndü ve "Yine mi sen?" dedi. Gülümsüyordu. "Andrew, Sara, lütfen, sanırım burada yapabileceğimiz en iyi şey..." "Ne Andrew? Çenemizi kapayıp bizi de öldürmemelerini mi dilemek?" "Sadece bizim meselemiz olmadığını düşünüyorum ve..." "Ah," dedi katil, "sizin meseleniz değil." Diğer avcılara dönerek kollarını açtı. "Onun meselesi değilmiş, öyle diyor. Siyah adamların meselesiymiş bu. Ha ha ha." Avcılar güldüler, birbirlerinin sırtına vurdular. Köpekler etrafımızı sarmaya başladı. Katil yeniden bize döndüğünde yüzü gerilmişti. İlk defa bir beyaz adamın benim meselemin kendi meselesi olmadığını söylediğini işitiyorum. "Altınımızı aldınız, petrolümüzü aldınız, kızlarımızın nesi var?" "Hiçbir şey," dedi zavallı Andrew. "Öyle demek istemedim." "Irkçı mısın sen?" "Hayır, tabii ki değilim." Katil Andrew'a bakıyordu. "Öyleyse," dedi, "bu kızları kurtarmak istiyor musun bayım?" Andrew öksürdü, ona baktım. Kocamın elleri seyiriyordu. Çoğu zaman kahve fincanını tutarken, klavyenin üzerinde dolaşırken, yazılarını hazırlarken seyrettiğim güçlü güzel elleri. Her zaman olduğu gibi son ana kadar çalışıp pazar günkü yazısını havaalanındaki bekleme salonunda tamamlayan kocam. Uçağa çağrıldığımızda yazım hatalarını kontrol ediyordum. Son paragrafı şöyleydi. "Çıkarcı bir toplumuz. Biz onlara örnek olmazsak çocuklarımız başkalarına öncelik vermeyi nasıl öğrenecekler?" dedi katil, "kurtarmak istiyor musun onları?" Andrew ellerine bakıyordu, uzun zaman öyle durdu. Deniz kuşları üzerimizde daireler çizerek birbirlerine seslendiler. Bacaklarımın zangırdamasını durdurmaya çalıştım. "Lütfen," dedim, "eğer kızları götürmemize izin verirseniz ne isterseniz yaparız. Hep birlikte otele dönmemize izin verin. Size ne isterseniz veririz, para, ilaç, ne isterseniz." Katil bütün vücudu titreyerek tiz bir ses çıkardı. Kıkır kıkır güldü. Düzgün beyaz dişlerinin arasından bir kan damlası sentetik kumaştan yapılma yeşil renkte kirli eşofmanına düştü. "Bunlar umurumda mı sanıyorsun?" dedi. "Boynumdaki deliği görmüyor musun? 2 güne kalmaz öleceğim. Para, ilaç umurumda mı sanıyorsun?" "Ne istiyorsun öyleyse?" dedi Andrew. Katil bıçağını sağ elinden sol eline geçirdi. Orta parmağını uzatarak sağ elini havaya kaldırdı. Parmağını sallayarak Andrew'un yüzüne yaklaştırdı. "Beyaz adam bu parmağı bana verecek. Onu saklamam için bana vereceksin. Şimdi orta parmağını kes ve bana ver bayım." 13. ayrımın sonu, sayfa 149, devamı 14. ayrımda.